Spor Daima. Spor Daima.
20. ve 21. yüzyılın herkülleri, vücut geliştirme sporcuları. Antik Yunan sanatındaki heykeller insan anatomisinin en ince ayrıntılarını yansıtır. Heykellerin hepsi ideal vücut ölçülerindedir. Bu ideal formlar sanat ve spor dünyasını derinden etkilemiştir. Spor karakteri gereği estetik ve ideal vücut ölçüleri gibi kavramlarla zaten yakından ilgili. Sanat ve sporu birbirine çok yakın gören bu bakış açısı özellikle 1890-1930 arası öne çıkmış ve yepyeni bir spor dalını kazandırmıştır. Vücut geliştirme. Bu yeni spor türü insan vücudunun sistemli ve sürekli çalışmasıyla antik heykellerde olduğu gibi ideal forma ulaştırılabileceği fikrine dayanır. Fikrin sahibi Eugène Sandow'dur ve vücut geliştirmenin temel prensipleri hakkında ciddi bilgilere sahiptir. Vücut geliştirme sporu başlangıçta yadırgansa da özellikle 1940'lardan sonra bütün dünyada ilgi görmeye başlar. İlgi o kadar artar ki yeniden yapılanma zorunlu hale gelir. 1949'da Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu kurulur. 1950'lerle birlikte bu sporun ilk efsaneleri de ortaya çıkmaya başlar. Vücut geliştirmenin dünyada bilinen ilk ismi Steve Reeves'tir. Reeves, dünya gençlerine rol modeldir. Reeves'in ortaya çıkışından sonra vücut geliştirmenin kapsamı ve popülerliği daha da artar. 1965'ten sonra büyük şirketlerin finanse ettiği yeni bir yarışma olan Mr. Olympia devreye girer. Vücut geliştirme sporu artık başka bir aşamadadır. Küresel şirketler ve para bu alanı da keşfetmiştir. Mr. Olympia bu spor dalının en üst seviyesi olur. 1970'lerle birlikte Steve Reeves efsanesi yerini Mr. Olympia'lara bırakır. Arnold Schwarzenegger ve Frank Zane tüm dünyaca bilinmektedir artık. Vücut geliştirme sporu Türkiye'de de özellikle 1970'lerle birlikte öne çıkmış ve bugünlere kadar gelmiştir. Ahmet en ünlüyü ülkemizde de birçok kuşak tanır ve hatırlar. En ünlü dünyanın da ünlüsü olmuştur. Çünkü 1970-1994 arasında tam 8 dünya şampiyonluğu kazanmıştır Ahmet Enümlü. Vücut geliştirme sporu günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gençler ayrıca bu spor dalının birebir içindeler. Ancak bu büyük ilgiye rağmen vücut geliştirme sporu eleştirilerden de hiçbir zaman kurtulamıyor. Çünkü konu sağlık da dahil çok katmanlı. Şimdi Spor Daima'da bu farklı katmanları konuşma zamanı. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den canlı yayından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyoloji bölümünden, daha da önemlisi spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve stüdyoda da sporcu, eski milli sporcu geçmişi olan spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibini biliyorsunuz. Mikrofonun başında da prodüktör ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere bu ekibin liderliğini yapmanın büyük bir mutluluğuyla. Telefon hattımızda da ilerleyen dakikalarda Ahmet hocamız olacak. Muhtemelen hatta ona bir merhaba diyelim Özkan. Merhabanın ardından hemen bu kez seninle başlayalım. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizden nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Konu enteresan. Senin de mutlaka önceden hazırlandığın ve öne çıkarmak istediğin başlıklar kesinlikle vardır. Canlı yayında işte biliyorsun Özkan'ın yazdığı konuyu derli toplu tarihsel sürecinde anlatan metni okuyarak da başladık. Dilersen bu metnin ardından bir Özkan'la açılış yapalım hocam.
Tabii,
seninle devam ederiz. Özkan'cığım aslında metin çok derli toplu. Böyle bir ansiklopedik bilgi gibi de sıcaklığı da var. Ben de aktarmaya çalıştım canlı yayında okuyarak. Buradan devam edelim. Ahmet Eminönü'nden başlamak istersin. Mr. Olimpia'nın işin içine paranın girmesinden de başlayabilirsin. Ya da benim metnin sonunda ısrarla işte konu sağlık dahil çok katmanlı. Bu cümleyi mutlaka ekleyelim. Çünkü bu katmanın içinde birçok soru işareti ve bilinmez de var diye sana ısrarcı olduğum o son cümleden mi başlamak istersin? Karar senin.
Hepsi farklı farklı başlanabilecek seviyede, üst seviyede konular çünkü. Ama ben estetikte başlayalım derim. Çünkü temel sebebi insanoğlunun bir kaygısı vardır. Yani böyle bir alt metni vardır psikolojisinde. Lütfen bana bakın. Ne kadar güzelim. Öyle
benim
değil
farkıma
mi?
Varım
yani,
değil mi?
Yani ya da vücuduyla ya da başka bir şeyle ya da bilgisiyle öne çıkmak isteyen bir şey vardır. Bunu ne kadar inkar etse de böyle bir durum var. Dolayısıyla hani Ojin Sendov ismi geçmişti hatırlarsan metinde.
Evet.
Bu antik Yunan heykellerine etkilenildiği zaman bir takım sistemli çalışmalarla yine metinde belirtildiği gibi oraya bir benzemek, bir öykünme durumu söz konusu. Kendisi bu anlamda bir takım çalışma prensipleri oluşturuyor. Ve artık hatta ilk salonlarını açıyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili dergiler çıkarıyor, bir takım iddialarda bulunuyor. Ve gerçekten kendisine baktıkları zaman da ciddi ciddi o heykellere dönüşen bir kişilik görülüyor. Ve bunu ilk fark eden, bakın çok enteresan bir bilgi, Thomas Edison. Yani o bildiğimiz mucit. Yani vücut geliştirmeyle...
Alfa Edison, yani bu bildiğimiz mucit.
Evet, elektrik
dahil, ampul dahil.
Aynen öyle. Onun bir filmi çekiyor. Bu vücut geliştirme tarihinde, yani Ojin Sendov'un bizzat fiziksel görüntüsünün olduğu bir görüntü var. Şu an dünyanın elinde. Ki başlatışı o anlamda bu şekilde kanıtlanmış
Edison
oluyor.
Edison da ne kadar ufku geniş bir adam.
Yani her alanda, her alanında var. İşte böyle bir enteresan bir bilgi var. Onu aktarmak istedim. Daha sonra tabii giderek yaygınlaşıyor ki 65 yılında işte bu Mr. Olympia meselesi ortaya atılıyor. Artık iş iyice ciddiye biniyor. Bindikten sonra da tabii ki şey var. İlk dönemdeki bütün önemsenen konu vücudun kütlesi. Yani çok büyük pazular veyahut da çok geniş bir göğüs hacmi ya da bacak hacmi gibi şeyler var. Daha sonra farklı isimlerin ortaya çıkmasıyla da o estetik algılarda bir takım kırılmalar oluyor. Şu yönde mesela daha estetik, daha parçalı, daha kas gruplarının belli olduğu bir vücut sistematiğine doğru gidiliyor. Mesela iki örnekle cümleyi hocamıza bırakalım.
Evet.
Birincisi kütle olarak mesela 80'lerde de devam etti ki yani daha iyisi gelmedi gibi bir şey. Bir Arnold Schwarzenegger gerçeği var. İnanılmaz bir kütle ama aynı zamanda çok estetik bir vücut. Dolayısıyla bütün her yerde ciddi bir altın oran söz konusu. Ama öyle bir dönem geliyor ki bir Frank Zen ismi ortaya çıkıyor. Bu sefer de bakıyoruz ki o kütle artık iyice belirginleşmiş. Tıpkı resim çizerken bir takım gölgelendirmeler yapıp o nesneyi iyice ortaya çıkarması gibi bir durum var. Bu sefer oraya doğru da evriliyor. Fakat öyle bir durum geliyor ki sonunda ikisinin farklı bir takım kriterlere sahip olmasından dolayı yarışma iki farklı şekilde düzenlenmeye başlıyor.
Bir de böyle bir şey başlıyor. Tabii, yani.
Estetik şeyler de var.
Mesela bu tam tanımı var mı bu iki farklı branşın?
Elbette estetik vücut geliştirme yarışmaları denir ki daha hafif bisiklette kişiler yarışırlar. Hatta şeyleri de, kostümleri de farklıdır. İşte plajda giydiğimiz o uzun dizlere kadar olan bir şort giyerek sadece vücudun üzerine hani o merdiven denilen karın kaslarına da fazla
ya da baklava denilen.
Evet, hitap edilen bir takım yarışmalar vardır. Kadınlar da vardır vesaire. Çok geniş çaplıdır. Biraz sonra hocamdan sonra yine ondan bahsederim. Amerika'da 36 milyar dolarlık sadece bu işin
böyle bir sektör yani.
Bir sektörü var diyeyim. Sonra devam edelim.
Tamam, bir virgül koy sen. Ahmet hocam, o kadar çok program yaptıkça sosyolojiye de artık Özkan vakıf olduğu gibi görüyorum. Bana bakın, benim fikrime varın. İnsanlık tarihinde böyle bir gerçeklik de var diyor. Bilmiyorum, sen ne diyeceksin?
Tabii Özkan Bey çok önemli bir yerden bütün bu olup bitene parmak bastı diyebiliriz. Yani gerçekten de insanlığın en önemli hususlarından bir tanesi burası. Yani bana bakın ya da hani dikiz son yıllarda ortaya çıkan dikizleme toplumu meseleleri, bu kavramlar dolaşıyor. Özellikle de sosyal medya sonrasında zaman zaman konuşuyoruz. Yani burada programlarda değil ama birbirimizle yaptığımız sohbetlerde de hatırlarsan tabii, konuşuyoruz. Ve tabii. Burada da özellikle o en yakınımızdaki insanlara nasıl, ne pozisyonda olduğumuzu gösterme meselesi. Yani oralara, o sosyal medya ortamlarına konulan fotoğraflar durduk yerde ortaya çıkmıyor. Onun bir arka planı var ve o arka plan işte bir anlamda da bana bakının başka bir boyutlarını bizim önümüze koyuyor.
Şimdi harika, buradan, evet.
Özellikle vücut geliştirmeye geldiğimizde ise karşımızda şöyle bir tablo var. Tabii ki insanlık tarihi boyunca, ta antik Yunan'dan bu yana insanların vücutlarıyla ve onu ortaya koymalarıyla birlikte gelen bir süre var. Ve bu süre zaman içerisinde değişiyor. Tabii ki yüzyıllara göre, o yüzyılların içinden bulundukları toplumsal, tarihsel ve ekonomik koşullara göre farklı anlamlar atfedilebiliyor. Ama 19. yüzyılla beraber aslında biz şunu görüyoruz. 19. yüzyıl tarihin bütün evrelerinde bambaşka bir aşamaya sirayet ediyor ki orada sanayi devrimi denilen bir kavram var. Evet. Ve sanayi devrimiyle beraber işte ilerleme düşüncesi, insanın dünyaya, doğaya hakim olma anlayışı var. Ve buradan sonra da tekrar kendine dönmesi var. Ve o kendine dönme meselesinde de işte bakın yeni spor dalları burada farklı defalar konuştuğumuz işte olimpiyat kavramı yine 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir kavramdır. Ve burada vücut geliştirme dediğimiz kavramın ortaya çıkmasıyla beraber biz işte 1960'lara kadar vücut geliştirme federasyonlarının kurulması falan bunları görüyoruz ama asıl 60'ların sonrasında işte o Mr. Olympia'larla beraber bu alanın aslında son derece ekonomik bir getirisi olduğu keşfediliyor ve onun üzerinden gidiliyor ki işte Arnold Schwarzenegger örneğini verdik ve bu örnek aslında sadece orada kalmadığını da gayet iyi biliyoruz. Oradan Hollywood'a sıçradığını ve Hollywood'da da işte son 50 yıldır biz Arnold Schwarzenegger'i bugün tanıyanlar aktör olarak tanıyorlar. Ama geçmişini bilenler önce buradan geldiğini, oradan işte Barbar Conan'lara doğru bir geçiş yaptığını bilirler. Yani işimde bu tarafı var. Yani bizim yaş kuşağımız Conan'ın o ilk dönemlerini bildiği için
tabii.
Ondan öncesine de hakimiz.
Bir de Schwarzenegger'in siyasetçi tarafı var. O konumuzun dışında değil mi? Valilik tabii, falan da yapıyor.
Tabii, evet. Bir de işin o tarafı da var. Tabii ki o tarafı da var. Yani orada da Hollywood'un iki tane önemli ismi var. Biri Ronald Reagan ki o başkanlığa kadar gidiyor. Schwarzenegger de işte valiliğe kadar gidiyor. Şimdi burada özellikle vücut geliştirmeyle ilgili şunu söyleyip ben de nokta koyayım sonra devam edeyim. Vücut geliştirme meselesinde o çok katmanlılıkla ilgili bir cümle var metin içerisinde.
Evet.
O çok katmanlılık meselesi bence son derece önemli. Sosyolojik anlamda da sağlık açısından da son derece önemli.
Evet,
çünkü
evet.
O çok katmanlılık bünyesinde bir taraftan çok büyük bir pazarı barındırıyor. Ama öbür taraftan beraberinde çok büyük sorunları da barındırıyor.
Evet.
Diyeyim burada noktalayayım buradan devam edelim.
Tamam hocam, tamam hocam. Demek ki doğru bir yerde bu katman kelimesini ekle metne derken iyi müdahale edebilmişim.
Her hocam zamanki
da,
gibi.
Estağfurullah hocam da şimdi, ona vurgu yaptı. Şöyle oradan devam edelim.
Şöyle bir durum var. Hani en başta estetik dedik ya. Şimdi insan vücudu bir takım çalışmalarla belli bir noktaya kadar geliyor. Hı-hı. Ama insanın yapısı gereği yine söyleyeyim. Yapısı gereği şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Daha üst seviyesine
istiyor.
Nasıl ulaşabiliriz? Ele ki böyle bir endüstriye dönüştüyse.
Hele böyle bir görsel bir
evet,
yapılanmadı.
Bir Mr. Olympia gibi bir etkinlik varsa ki hemen gene bir böyle altını çizerek söyleyeyim. Yani Mr. Olympia'ya bir insanın kazanması yani o kadar zor bir olasılık ki. Mesela bugüne kadar Türkiye'den tek bir isim katılabilmiş bakın. Mesela Hamdullah Aykutlu ismi ki Ahmet en ünlü öğrencisidir.
Talebesi,
evet. Ve kendisini gördüğünüz zaman direkt olarak şunu söylersiniz. Böyle bir şey olamaz dersiniz. Fakat orada dereceye girilemiyor. Öyle bir üst seviye. Dolayısıyla peki bütün bu bahsettiğimiz insan vücudu buraya nasıl getirilebilir? Bir takım şeyler var. Önemli.
Takviyeler mi?
Takviyeler, teknik terimler var diyeyim. İşte steroid diye bir şey var. Supplement diye bir şey var. Bu dünyanın çok fazla kullandığı şeyler. Steroid bir çeşit hormon.
Protein tozları var.
Tabii işte ek gıdalar var. Bunların hem normal gıdalardan yararlanıp üretilenleri var hem de sentetik biçimde üretilenleri var. Bakın burada işte iş tamamen
çetrefilleşiyor değil mi?
Çetrefilleşiyor. Ve katmanlar. Bir başka şey var ki bence en büyük sorunudur vücut geliştirme tarihinin. Üç önemli ülke buna hükmeder. Birisi İngiltere'dir, biri Almanya'dır, biri Amerika'dır. Fakat buradaki otoriteler çalışma prensiplerini, yani insan vücudunun o Mr. Olympia hazırlanmasını, hı hı, ya da herhangi bir insanın kendini bir şekle sokması için yapacağı antrenmanlar serisi hakkında neredeyse hemen hemen taban tabana zıt olacak şekilde bir takım tezleri vardır.
Yani çatışan
tezler var. Çatışan şeyleri vardır. Ama şu denenmiştir. Üç ayrı farklı şeyle, felsefeyle hareket edilip gene bir noktaya geldiği görünür. Hı hı. Fakat bu çok büyük bir tartışmadır. Hatta dünyanın en önemli vücut geliştirme salonlarında bu tartışmalar artık sonu gelmeyen, eksi sonsuz bir tabiri vardır ya, hı hı, o şekilde devam etmektedir. Mesela sadece omuz çalışması, hı hı, için, omuzun geliştirilmesi, hı hı, için mesela üstünde hem fikir olanlar, çok da basit bir çalışmadır. Arnold Schwarzenegger'in dumbbell'larla yaptığı bir çalışma vardır. Hı hı. Mesela herkes ona tamam der.
Yani orada ittifak halinde.
İttifak halindedir. Bir de başka bir şey çıkmıştır. Hemen onu söyleyip hocama bırakayım. Şey var. Yani insan vücudu bu kadar ağır kilolar kaldırmak zorunda mıdır yahu sorusu gelmiştir. Acaba çok daha basit yöntemlerle o bahsettiğimiz estetiğe ulaşabilir miyiz?
Ulaşabilir miyiz?
Ulaşabileceğimizi iddia edenler var yine böyle
sonuç
şey.
Sonuç almışlar mı?
O aldılar. Bir İtalyan çıkıyor. Mesela havlu çalışması diyor. Havluyu belli bir şekilde gererek, hı hı, tamam mı? Yani her şekilde gererek, sadece 5 saniyelik en son gücümüzü vererek bir nokta bütün kasları gergin hale getirdiğimiz zaman, zaten felsefesi şudur. O kaldırılan çok büyük ağırlığın tetiklemesi gereken o ince kas grupları uyarılmaktadır.
Bu yeterlidir diyor.
Bakın yani o kadar çok tez var ki ama hepsi aynı anda çok az hareketle birleşiyorlar. Bu son derece ilginç.
Hocam sen ne diyorsun bu hususta? Yani spor sosyoloğu tarafınla nerede duruyorsun? Yani bir
Ben Özkan Bey'in bıraktığı yerden başka bir tarafa vurguda bulunayım. Çünkü lütfen. Özkan Bey olayın nasıl, hangi aşamalarda olabileceğini gayet güzel özetledi. Hı hı. Fakat ben burada daha ilginç bir noktaya temas etmeyi daha önemli buluyorum. Yani o çok katmanlı dediğimiz kısım da zaten çok yakından bağlantılı bu söylemek istediklerim. O da şu. Hı hı. Şimdi burada insan vücudunun kendisini o geliştirme isteği ve tabii ki burada unutmamamız gereken bir nokta var. O da şu. Özellikle son 40 yıl içerisinde, yani o dünyada yaşanan büyük değişim, dönüşümle beraber bedenle kurduğumuz algı da değişmeye başladı. Hmm. Yani beden sosyolojisi dediğimiz bir kavram var ve bedene yönelik vurgular da farklılaştığı ölçüde, özellikle bedenle oynanması, bedene yönelik, hmm, işte estetik ameliyatlar zincirinden tutun, bu işin bir tarafıdır. Tabii. Öbür taraftan işte fit görünme meselesi özellikle genç erkeklerde daha da ön plana çıkmaya başlıyor. Yani vücut hatlarını gösterecek kıyafetler, bütün bunlar bir arada.
Ki şimdi biz bunu daha çok hani kızlarla ve kadınlarla özdeşleştirirdik yakın geçmişe kadar, değil mi hocam?
Tam da bu, ama işte tam bu noktada çok ilginç bir şey olmaya başlıyor. Özkan Bey'in söylediği o supplementler, steroidler burada vücudunu hızla geliştirmek isteyenlerin aslında vücuduna almamaları gereken bir takım maddeleri almasıyla başlayan, yani işte işin sağlıksız boyutu da burada devreye girmeye başlıyor.
Üzücü
yani
bir süreç başlıyor, evet.
Bu çünkü kontrol altına alınabilecek bir süreç değil. Çünkü her tarafta böyle kontrol edilebilir yerler yok. Hı. Yani bir spor salonuna gittiğiniz zaman her zaman sizi böyle bu işi iyi bilen, bu işin eğitimini almış olan insanlar karşılamıyor. Bu işten hızla para kazanmak isteyenler olduğu gibi hızla ben vücudumu geliştirmek istiyorum, İşte o dediğiniz bana baksınlar meselesini oluşturmak isteyen insanlar da var. Ve bu ne yazık ki hiç ummadığınız şekilde insanların vücutlarına bir takım kimyasal maddeleri zerk etmesiyle sonuçlanabiliyor. Ve bunun çok tehlikeli sonuçları olduğunu da aslında tıp bize gösteriyor. Evet. Ama insanlar bunu ne ölçüde algılıyorlar ve buna uyuyorlar. Asıl problem burada ortaya çıkıyor. İşte o çok katmanlık meselesi tam da burada bizim karşımıza çıkıyor.
Hocam buradan devam et. Ben çok kısa bir hatırlatma yapayım. Dinleyicilerimize de bu hatırlatmayı yapayım. Bizi dinleyen, dünyanın her yerinden dinleyen dinleyicilerimize. Özkan, seninle böyle bir konuyu gündeme getirelim dediğimizde, şunu da hep öngördük. Yani bu alanda çok ciddi yatırımlar var.
Elbette.
Doğru hamleler yapan
kurumlar
var, kuruluşlar var. Onların da doğru hamlelerini yanlış tanıtmamak gibi bizim de bir kamu yayın kuruluşu olarak, evet, yükümlülüğümüz var. Dikkatli olalım dedik ama Ahmet Hocam'ın söylediği merdiven altı diye tabir edilen spor salonları da var, değil mi hocam? Bunu kastediyorsun.
Tam da bunu kastediyorum. Yani burada kontrol altında olmadan tamam biz seni hızlı bir şekilde işte geldin işte fazlaları ölçtük, vücudunu ölçtük, hızla senin gelişimini sağlarız. Ama bunun için şunları şunları alacaksın, işte şu iğneleri vuracaksın diyenler de var. Ne yazık ki bu da var. Evet.
Ve buna kanan çok genç çocuklarımız da var yani, değil mi?
Onlar kandığı için de, yani şimdi bakın işte Mısır Olimpiyat seviyeleri ya da işte dünya vücut geliştirme, bu işin tamamen profesyonel boyutu bambaşka aşamalar. Tabii. O aşamalarla ilgili olarak orada süreç farklı şekilde işler. Ama kendi vücudunu geliştirmek isteyen kişiler bununla ilgili olarak düzenli bir eğitim alırlarsa ve ona uygun özellikle de beslenme alışkanlığı, çünkü bu olmazsa olmaz bir şey. Sadece sizin spor yapmanız yetmez. Aynı zamanda ona uygun bir beslenme, yani protein, karbonhidrat, yağlar, bütün bunları içeren bir besin takviyesini de birlikte götürmeniz gerekir.
Bunu da hani eskiden kalan usullerle yapmak yerine doğru bilgiler almak gerekiyor, değil mi? Yalnızca pekmez içerek olmuyor. Tabii bunun da katkısı var.
Tabii ki kesinlikle olmaz. Yani bütün bunlar birbirine, yani spor dediğiniz alan da aslında bilimsel yapının önemli bir parçasıdır. Yani bugün spor bilimleri fakültelerine gittiğiniz zaman zaten sizi orada özellikle bu alanda,
tabii,
bu alana uzmanlaşmış olan, yani antrenman bilimleri denilen bir alan var orada. Tabii. Ve o alanda isteseniz de istemeseniz de işin bu boyutu da var.
Çok doğru. Peki hocam, son 10 dakikadayız. Şahsi bir soru sorayım sana. Hani hep vurgulamaya çalışıyorum. Üçümüz de akranız, artık 50'li yaşların üstündeyiz. Mesela gençliğinde böyle bir hamlen oldu mu senin? Vücut geliştirmeliyim, böyle bir özen. Benim örneğin bir kuzenim vardı. Hakikaten lise yıllarına 1-2 yaşta aramız. O zaman böyle şaşallar, işte su şişeleri falan da yoktu. Konservelerin içine demir çubuklar takıp işte çimentolarla bayağı bir halter yapardı. Ben de Allah Allah, hiç mi bu bedenini yormaktan rahatsız olmuyor? Bana da çok manasız gelirdi. Hani ben böyle bir bakış açısındaydım. Bilmiyorum sen nasıl bakıyordun? Benimki yok, doğru demiyorum asla.
Ben de aynı bakış açısındayım. Ben hiçbir zaman için böyle bir bu yapının içinde olmadım ama bir taraftan da o dönemde düzenli olarak spor yaptığımız için buna pek ihtiyaç da duymadım.
Bak, çok güzel bir şey söyledin. Düzenli olarak spor yapmanın ötesinde böyle okul servisleri, şunlar bunlar olmadığı için zaten hiç yürümeyen günde 8-10 kilometre yürüyordu. Geçen benim yani, 25 yaşındaki oğlum diyor ki baba işte İstanbul'a gittik, şu kadar yürüdük. Ne kadar yürüdünüz? İşte 15 bin adım. Ben de güldüm, dedim ki ya bunun bir haber değeri yok ki. Normal bir insan zaten günde 10 bin 12 bin adım atmalı.
Doğru, kesinlikle haklısınız. Ve tabii bu işte aslında nereden gelip nereye doğru gittiğimizin de bir göstergesi. Hı. Tabii ki şunu da unutmayalım ama bizim dönemimizde obezite dediğimiz kavram, obezite denilen bir şeyden biz haberdar değildik.
Neredeyse ki, yoktu değil mi? Tabii.
Yani balık etli insanlar vardı, şişman insanlar da vardı ama hiçbir zaman bizim, yani bizim o çocukluğumuzun, gençliğimizin döneminde ülkenin ya da dünyanın böyle bir derdi olduğunu biz ekranlarda falan görmüyorduk ya da haberlerde okumuyorduk. Yani böyle bir şeyimiz yoktu. Ve tabii teknoloji bu kadar gelişmediği için de sürekli olarak bir takım şeyleri yapabilmek için yürümek zorundaydınız. Yani evet. Ulaşım araçları çok sınırlı, teknoloji evet. sınırlı ve sürekli yürüyeceksiniz. O yüzden de ister istemez yani vücudunuzu, ayaklarınızı, ellerinizi daha fazla kullanan bir nesilden geliyoruz. Aslında bu bir anlamda bizim için büyük bir avantajdı. O yüzden de belki bu kadar başvurmadık ama özellikle şu son 20-30 yıl içerisinde dediğim gibi bedenle kurulan bağlantı değişti. İnsanın kendi bedeniyle barışması adı altında aslında insana bir anlamda kötülük de yapıldı. Onu da söyleyeyim.
Çok yani, doğru.
Barışması adı altında insanın kilolu insanlar da olabilir. Kiloluk her
tabii
zaman
ki.
İçin sağlıksızlık değildir. Yani
tabii.
Bunun altını özellikle çizelim.
Çok doğru.
Yani yanlış anlaşılmasın.
Çok
yani
doğru.
Önemli olan şey zayıf olmak ya da kilolu olmak değildir. Sağlıklı olmaktır.
Harika bir
tanım.
Tabii.
Bunun için özen göstermektir. Ama bütün bunları yaparken de hayatımız içine sporu sokmak ve yediklerimize, içtiklerimize dikkat etme meselesi de beraberinde geliyor. Ve burada vücut geliştirme meselesine tekrar döndüğümüzde ise, hı hı, özellikle son 20 yıl içerisinde dediğim gibi bu Özkan Bey'in başta söylediği bana bakın ya da benim vücudumu görün meselesi daha fazla ön plana çıktıkça az önce sizin belirttiğiniz bu işi çok profesyonelce yapan, bu alana yatırımda bulunan ve gerçekten bir sonuç odaklı işleyen firmalar, kurumlar olduğu gibi bir de merdiven altı yapıp çok büyük tehlikeler de beraberinde getiren yerler de oldu. Asıl problem zaten orada. Bu... Ve ne yazık ki bunların yeterince denetlenmediği gerçeğini de unutmamak gerekiyor.
Çok doğru.
Burada çok büyük bir boşluk var.
Yani hepimiz de hatırlarız. Gazetelerden, işte televizyonlardan, haberlerden ani ölümler, işte spor yaparken şunla bu, ya böyle de bir gerçeklik var. Kimseyi ürkütmek, bu güzel spor dalından soğutmak amaçlı söylemiyoruz. Ama her ne yaparsak yapalım, kurallar dahilinde yaparsak sonuç alıyoruz. Burada da o kural dışılığa kaydıkça can kaybı dahil bedeller ödemeye kaçınılmaz oluyor bedeller ödemek, değil mi hocam?
Burada kesinlikle kaçınılmaz. Bir de yani hatırlayın, bizi dinleyenler de hatırlayacaklardır. Daha evvel yaptığımız programlarda özellikle o Doğu Avrupa sporcularının yaptığı ya, dopintlerden bahsetmiştik.
Ya.
Yani çünkü o dopintlerle beraber vücudun bütün dengesinin kadınlarda da erkeklerde de alt üst olması meselesi var. Şimdi şöyle düşünün, 20'li yaşlardasınız ve siz hızla vücudunuzu geliştirmek istiyorsunuz ya da zayıflamak istiyorsunuz. Hı hı. Bunun için vücudunuza bir takım kimyasal maddeleri zerk ettiğinizde bunun tabii ki yansıması oluyor.
Tam yayın de öncesinde Özkan da tam bunu vurguladı. İki organ çok etkileniyor dedi. İstersen sen oradan devam et.
Birisi karaciğer, diğerisi de böbrekten. Dolayısıyla tabii, bu sporu yapanlarda mesela ne yazık ki kötü hadiseler de oldu.
Kurallara uymayanlar için.
Elbette, yani. Elbette. Dediğim gibi yani bir kere şunu bilmek lazım. Yani bu işin profesyonel yapılması bambaşka bir dünya. Oraya öykünerek bir takım antrenman metotları içerisinde bulunmak bambaşka bir dünya. İkisini karıştırılmaması gerekiyor. Hı hı. Ve burada kişinin çok dikkatli olması gerekiyor. Hocamın dediği gibi merdiven altı salonlar var. Hı hı. İşte yine biraz önce söylendiği gibi yahu merdiven altı ülkeler bile vardı. Gibi Doğu Almanya örneğinde olduğu gibi.
Evet.
Yani bu kadar insan gitti, inanılmaz derecelere imza attılar ki insanlar o zaman baktılar, dediler ki bu insani bir şey değil. Burada tabii farklı bir durum var. Ne oldu? O ülkenin bütün şeyi,
sistemi çöktü,
çöktü
gitti. Dolayısıyla çünkü bu sanal bir yapıydı.
Elbette ve şeydi yani.
Ve kaç kuşak da gitti değil mi hocam?
Tabii kesinlikle.
Yani
tabii,
neredeyse sakal tıraşı olan kadın cirit atıcılar, disk atıcılar evet, vardı yani.
Disk atıcılar vardı.
Evet.
Bazı rekorlar hala kırılmadı, hala duruyor.
Ben bu örneği verince Eda karşıdan gülümsüyor ama gerçekten mübalağa yapmıyorum sevgili dinleyiciler. 80'li yıllarda biz bunları
atletlerde gördük mü?
Görürdük. Hocam peki son 60 saniye sana öyle sorayım. Gelecekte ne görüyorsun? Daha mı derlenir, toparlanır? Sorunlar büyür mü?
Valla şimdi gelecek tabii çok daha ilginç bir şekilde geliyor. Yani önümüzde çok farklı bir dünya var. O çok farklı dünyanın beraberinde bir takım uzuvların yeniden üretilmesi, yapay ortamlarda yeniden üretilmesine kadar giderecek bambaşka bir gerçeklik bizi bekliyor.
Evet.
Bu açıdan da burada asıl olan şey herhalde var olan durumu korumak ve mümkün mertebe hayatı en az dışarıdan müdahaleyle sürdürebilecek koşulları yaratmak olmalı derim. Yani
beslenme, spor dahil buna değil mi hocam?
Tabii. Spor da, yeme tarzı da, bütün alışkanlıklar da. Yani doğallığı kaybetmemek bence en önemli husus olmalı.
Çok çok doğru. Çok çok teşekkür ediyorum değerli
ben
hocam.
Ben teşekkür ederim.
Yani sen bu örneği verince gözümün önüne 40 yıl önce işte çocukluğum ve babamın bir havucu böyle kıtır kıtır kıtır kıtır 3 havucu arka arkaya yanına bir salatalık tıkır tıkır yemesi geldi. Yani rahmetlinin. Aslında doğal beslenme bu. Şimdi kimsenin
evet,
elinde
evet,
böyle ben görmüyorum yani, ne çocukların elinde görüyorum, ne gençlerin elinde görüyorum, ne büyüklerin elinde görüyorum. Hadi biz yaşlıyız, dişimiz artık eskisi kadar değil ama çocuklar bunu yapmalılar.
Bir zamanlar sokaklarda salatalıklar satılırdı, hatırlıyorsun. Salatalıklar söylediğim filmlerde de vardır yani o sahneler.
Çok doğru. Haftaya bir başka başlıkla yine devam ederiz değerli hocam.
Görüş,
çok teşekkür ediyorum
üzere
katkıların için. Sağ ol, var ol. Özkan'cığım son 45 saniye.
O zaman hemen şunu söyleyeyim böyle herkesin anlayabileceği şekilde. Biz bir seminere gittiğimiz zaman bir beslenme uzmanı çıkıp bize aynen şu cümleleri kurdu. Bir antrenörün yediğini bir sporcu yerse mahvolur. Bir sporcunun yediğini de antrenör yerse mahvolur. Yani hem yaşı gereği
kalori hesabı
bunlar birbirinden tamamen bağımsız konulardır. O yüzden kendinizi bir an bir teknik adam gibi göremezsiniz ya da bir oyuncu gibi göremezsiniz. Ne iseniz, fiziksel özellikleriniz neyse o gerçekten hareket harika ederek dedim. Spor yaparak bir noktaya varır.
Yani kendi gerçekliğinizle kavga etmeden elbette mutlaka sporu hayatın içine katın. Elbette. Ama beslenmeyi de bunun içine koyun. Ve bütün bu altyapınız varsa doğru isimlerle, doğru kurumlarla çalışın da vücut geliştirmeyi de tabii ki tabii yapın. Elbette. Böyle bir pencere açalım. Yani çok farklı bir program oldu. Teşekkür ben ediyorum teşekkür değerli ediyorum katkıların için. Sevgili dinciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Spor Daima programından dünyanın her yerine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.